Ayrım 31. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 310. Bürokrasi üzerine. 1. Ekonomik ve siyasal kuruluşların tarihsel gelişmesi sırasında derece derece büro işinin tekniğini kavramış meslekten sivil ve asker, memur tipinin yetişmesi siyaset biliminde ve devlet şekilleri tarihinde önemli bir yer tutar. Bu bir zorunluluktan mı ya da su katılmamış serbest mübadelecilerin ileri sürdüğü gibi self-government'a oranla bir yozlaşmadan mı doğmuştur? Şüphe yok ki her toplumun ya da devletin bir memur sorunu kendine özgü bir tarzda ele alıp çözümleyeceği bir adam seçme ve eleme sistemi yetiştirilecek bir memur tipi vardır. Her yeni toplum ve devlet şeklinin yeni tip memura ihtiyacı olduğu gibi, bununla birlikte yeni yöneticiler gelenekle ve yerleşmiş çıkarlarla, yani kendileri iktidara gelmeden önce kurulmuş memur kadrolarıyla ancak kısa bir süre ilişkilerini kesebilirler. Bu özellikle kilise ve ordu için böyledir. El ve kafa işinin birliği, yasama ve yürütme kuvvetleri arasındaki sıkı bağıntı ki seçilmiş memurlara devlet işlerinin yalnız kontrolü ile değil, yürütümü ile de ilgilenme olanağını verecektir. Aydınlara olduğu kadar memurlara ilişkin sorunlara da yeni çözüm yolları bulunmasında yardımcı olacaktır. 2. Bürokrasi ve bunun en iyi şekilde örgütlenmesi sorununun organik merkeziyetçilik ve demokratik merkeziyetçilik üzerine yapılan tartışma ile sıkı bir bağıntısı vardır. Aslında bunun soyut demokrasi ile ilgisi yoktur. Bu görüşün ne kadar doğru olduğunu Fransız Devrimi ile 3. Cumhuriyet'te, monarşide ve 1. Napolyon'un kurduğu rejimde bulunmayan organik merkeziyetçilik kuruluşlarının gelişmiş olması gösterir. Bütün alanlarda örgütlenme şekillerini, bağlantıları ve işleyişleri organik ve demokratik merkeziyetçiliğin çeşitli şekillerinde görülen gerçek ekonomik ve siyasal ilişkileri araştırmak ve incelemek gerekir. Devlet yaşamında merkeziyetçilik, federasyon, federe devletler birliği, devletler federasyonu ya da federal devlet, devletler arasında İttifaklar, uluslararası çeşitli siyasal kümeleşmeler, politika ve kültür derneklerinin yaşamında masonluk, Rotary Club, Katolik Kilisesi, sendikalar, ekonomik kuruluşlar, kartel, tröst. Bu inceleme adı geçen kuruluşlar üzerinde tek bir memlekette ve ayrı ayrı memleketlerde yapılmalıdır. Geçmişte 1914'ten önce Almanya'nın yüksek kültür yaşamında ve bazı uluslararası siyasal kuruluşlar bakımından böyle bir üstünlük var mıdır ve neden ileri gelmiştir? Şöyle denebilir. Böyle bir üstünlüğü hiçbir organik ve disipline ilişkin bağ meydana getirmiş değildir. Bundan ötürü de basit bir soyut kültür etkisinden ve tamamıyla geçici bir üstünlükten başka bir şey değildir. Böyle bir kültür etkisinin gerçek faaliyet üzerinde hiçbir yansıması yoktur. Aksine dayanıklığı ve yerelliği bütün halinde bir yönelişten yoksunluğuyla nitelenmiştir. Bunun için ne organik, ne demokratik, ne de herhangi bir türden ya da karma bir merkeziyetçilikten söz edilebilir. Bunun etkisi halk yığınlarıyla bağıntısı olmayan seyrek aydın gruplarınca hissedildi ve benimsendi. İşte bu durumun niteliği de böyle bir bağıntının olmayışıdır. Yine de böyle bir durum incelenmeye değer. Çünkü organik merkeziyetçilik teorilerine varan süreci açıklamaya yarar. Bu teorilerde aslında bu düzensizliğin, bu dağınıklığın tek yanlı bir eleştirisi, aydınların bir eleştirisiydi. Organik merkeziyetçilik teorileri arasında bir ayrım, bu ya bir aydın çevresinin ya da taşradaki ayrıcalıklı bir grubun meydana getirdiği bölüm olabilir. Bütün üzerindeki gerçek üstünlüğü ile ilgili bir programı gizleyen teorilerle bir takım sekreterlerin ve bağnazların tek yanlı tutumunu gösteren ve aynı zamanda bir üstünlük, genel olarak bir kişinin üstünlüğü, Katolikliği, kutsal hükümdar mezhebi haline getiren yanılmaz papanın üstünlüğü, programını gizler gibi görünen teorileri birbirinden ayırmak gerekir. Yalnız bu ikinci tip teoriler doğrudan doğruya bilinçli bir siyasal olgu olarak böyle bir programı gizlemiş olmayabilir. Bu sisteme verilecek en doğru ad bürokratik merkeziyetçilik olacaktır. Organik nitelik demokratik merkeziyetçiliğe aittir. Çünkü bu hareket halinde bir merkeziyetçiliktir. Yani örgütün sürekli olarak gerçek harekete ayak uydurması, aşağıdan gelen itilimlerle yukarıdan gelen buyrukları dengeleştirme yeteneği, yığının derinliklerinden gelen öğelerin durmadan yönetim aygıtının katı çerçevesi içine sızmasıdır. Bu yönetim aygıtı deneylerin düzenli bir şekilde sürekliliğini ve birikimini sağlar. Organiktir çünkü harekete önem verir. Ona göre hareket, tarihsel gerçeklik bakımından kendini tanımanın organik yoludur. Sonra da mekanik bir şekilde bürokrasinin içinde katılıp kalmaz. Fakat aynı zamanda göreli olarak istikrar halinde bulunan şeyi de dikkate alır. Devlet içindeki bu istikrar unsuru, yönetici grubun çekirdeğindeki organik gelişmede belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Bu da daha küçük ölçüde olmak üzere partilerin yaşamında görülen olaya benzer bir tarzda meydana gelir. Devlet içinde bürokratik merkeziyetçiliğin ağır basması, yönetici grubun doygunlaştığının, kendi aşağılık imtiyazlarını sürdürmek için karşı çıkacak güçleri kontrol altında tutan, hatta doğmadan boğan dar bir klik haline geldiğinin belirtisidir. Bu kuvvetler egemen zümrenin temelli çıkarlarıyla uygunluk gösterse bile bu böyledir. Serbest mübadele ile mücadele halinde bulunan aşırı himayecilik sistemlerinde olduğu gibi. Toplumsal olarak alt tabakada bulunan grupları temsil eden partilerde kararlılık öğesinin bulunması zorunludur. Bu zorunluluk hegemonyayı ayrıcalıklı gruplara değil, komşu müttefiklere ama bir o yana bir bu yana yönelen karışık güçlere oranla organik olarak ilerici olan unsurlara sağlamak içindir. Ne olursa olsun, bürokratik merkeziyetçilik hastalığının belirtileri girişim ve sorumluluk yokluğundan, yani çevresel kuvvetlerin ilkelliğinden ileri gelmektedir. Bunlar, ülke çapında egemen olan güçle bağdaşık olduğu zaman bile bu böyledir. İtalyan Birliği başlangıcındaki Piemontizm olayı. Böyle durumların oluşması uluslararası kuruluşlarda, milletler cemiyeti, son derece zararlı ve tehlikeli olabilir. Demokratik merkeziyetçilik çeşitli şekillere bürünebilen elastiki bir formül kazandırır. Zorunluluklara göre yorumlanıp uyumlandığı sürece canlılığını sürdürür. Bu formül eleştiriye dayanan bir araştırma ile elde edilir. Bu araştırmanın amacı birbirinin denge olan görünüşteki düzenlilik içinde ayrı hatta karşıt olanı bulup çıkartmaktır. Böylece birbirinin benzeri olanlar örgütlenir ve bunlar arasında bağıntı kurulur. Fakat bu öyle yapılmalıdır ki bu örgüt ve bağ akılcı, tümden gelimsel, soyut nitelikte, yani su katılmamış aydınlara ya da su katılmamış eşeklere özgü bir sürecin sonucu değil, pratik, tüme varımsal, deneye dayanan bir zorunluluk olsun. Ağır ağır ilerleyen sürekli bir çalışma iledir ki ulusal ve yerel gerçeklik içinden uluslararası nitelikte birleştirici unsurlar ayıklanıp çıkartılır. İşte böyle bir çalışma somut bir siyasal eylem ve tarihsel bir gelişme doğuran biricik faaliyettir. Bu da teori ile pratik arasında, aydın çevrelerle halk yığınları arasında, yönetenlerle yönetilenler arasında organik bir bağ kurulmasını gerektirir. Birlik ve federasyon formülleri bu açıdan önemlerini büyük ölçüde yitirmiştir. Bunlar zehirlerini bürokratik anlayış içinde saklamaktadır. Böyle bir anlayışta artık birlik diye bir şey yoktur. Olan, görünüşte sakin ve sessiz bir bataklık durgunluğundan başka bir şey değildir. Federasyon diye bir şey kalmamıştır. Bunun yerini bir çuval dolusu patates, yani aralarında bağıntı olmayan özel teklerin mekanik bir şekilde yan yana bulunuşu almıştır. Kamusal insan ya da toplumsal uyumculuk. sürekli olarak daha üstün yeni uygarlıklar yaratma, en büyük halk yığınlarının uygarlığı ve ahlaklılığı ile ekonomik üretim aygıtının sürekli gelişme zorunluluğu arasında ilişki kurmayı amaç edinen devletin eğitici ve yapıcı ödevi, fizik olarak bile yeni insanlık tipleri yetiştirmektir. Ama her birey nasıl kamusal insan, home collective, la tek vücut olabilecek? Zorunluluğun ve zorun özgürlük olabilmesi için eğer gönül hoşluğuyla benimsemeleri ve işbirliği etmeleri isteniyorsa bireyler üzerinde eğitsel baskı nasıl yapılacaktı? Bir hukuk sorunu ortaya çıkıyor. Bu hukuk kavramı yasanın bir yaptırımı müeyyide öngörmediği işlemlerde düşünülmelidir. Bu işlemler etkinliğini sıkı belirlenmiş yaptırımlar ve yükümlülükler olmaksızın yürüten ve törelerin düşünce ve eylem biçimlerinin oluşturulmasında nesnel sonuçlar elde etmeyen sivil toplumun içindedir. Sürekli devrim adı verilen siyasal kavram 1789'da Termidor arasındaki evrede Jacobenlerin deneylerinin bilimsel bir anlatımı olarak 1848'de doğmuştu. Bu formül büyük yığın partilerinin, büyük sendikaların bulunmadığı tarihsel bir dönemin malıdır. Bu dönemde toplum henüz değişkendi, birçok cephesiyle oturmamış bir haldeydi. Kırsal bölgelerin geriliği, kentlerin az bir oranda oluşu, buralarda devletin politik yönetiminin hemen hemen mutlak tekeli, Fransa'da Paris'in, işlerlikteydi. Devlet aygıtının göreli az gelişmişliği ve sivil toplumun devletin işleyişine oranla daha büyük bir özerkliğe sahip oluşu, askeri kuvvetlerinin ve ulusal ordunun belirlenmiş sistemi, dünya ekonomik ilişkilerine göre ulusal ekonomideki daha büyük özerklik ve bunun gibi 1870'in ardından gelen dönemde Avrupa'nın sömürgeci yayılışı ile birlikte bütün bu öğeler değişti. Ulusal ve uluslararası planda devlet örgütündeki ilişkiler daha bir karmaşıklık ve ağırlık kazandı ve 1848'in sürekli devrim formülü yeniden ele alınarak politika bilimindeki sivil hegemonya formülüyle aşıldı. Askerlik sanatında olan şey politika sanatında da oldu. Hareket savaşı gittikçe mevzi savaşma dönüştü. Öyle ki bir devlet savaşı barış zamanında bütün ayrıntıları ve teknik cepheleriyle hazırlarsa kazanır denebilir. Çağdaş demokrasilerin kitlesel yapısı ister devlet örgütü olarak ister toplumun sivil yaşantısı üzerinde etki yapan kuruluşların bütünü olarak politika sanatı alanında mevzi savaşındaki sürekli tahkimatı ve siperleri meydana getirir. Bu eskiden savaşın bütünü demek olan hareketin sadece bir bölümüdür. Sorun çağdaş devletler için ortaya konulabilir, geri kalmış ülkeler ya da sömürgeler için değil. Bunlarda aşılmış ve zaman aşımına uğramış şekiller hala yürürlüktedir. İdeolojilerin değeri sorunu da Malagodi-Croce polemiğinin ortaya koyduğu, Croce'nin Sorel'in miti üzerindeki tutkuya karşı yönelilebilecek olan görüşleriyle birlikte aynı şekilde politika bilimiyle ilgili bir kitapta incelenmelidir. Hegemonya, sivil toplum ve kuvvetler ayrılığı. Kuvvetler ayrılığı ve bunun gerçekleşmesinden doğan tartışmalar ve hukuk kuralı sistemi, sivil toplumla siyasal toplum arasındaki mücadelenin sonucudur. Bu mücadele belirli bir tarih döneminde sınıfların geçici bir dengesi içinde yürütülmüştür. Bu denge, devletin hizmetinde bulunan özellikle sivil asker bürokrasisi, bazı aydın kategorilerinin hala eski egemen sınıflara çok bağlı olmasıyla belirlenmiştir. Başka bir deyimle toplum içinde görülen şey Croce'nin dediği gibi kilise ile devlet arasındaki sürekli çatışmadır. Burada kilise sivil toplumun bütünüyle oysa bunun gittikçe önemi azalan bir öğesidir, temsilcisi, devlet de sürekli bir billurlaşma girişiminin, gelişmenin belirli bir aşamasının, belirli bir durumun temsilcisidir. İşte bu anlamdadır ki kilise de devlet olabilir ve çatışma laik ve laikleşmekte olan sivil toplumda devletle kilise arasında kendisini gösterir. Bu da kilise devletin ve ayrıcalıklı belirli bir grubun tekelleştirdiği toplumun bütünleyici bir parçası haline geldiği zaman olur. Bu ayrıcalıklı grup, kilisenin temsil ettiği dayanak bölgeleri üzerindeki tekelini güçlendirmek üzere kiliseyle bütünleşir. Siyasal ve ekonomik liberalizm için kuvvetler ayrılığının temel önemi, tüm liberal ideoloji, güçleri ve zayıflıkları ile kuvvetler ayrılığı ilkesinde toplanabilir. Bu da liberalizmin zayıflık kaynağının ne olduğunu gösterecektir. Bürokrasi, yani baskı gücünü uygulayan, bazı anlarda da kast haline dönüşen yönetici kişilerin bağdaşık bir tabaka oluşturmalarıdır. İşte halkın bütün görevlilerin seçimle iş başına gelmesini istemesi bundan doğmuştur. Bu istek liberalizmin en uç noktası ve aynı zamanda çözülüşüdür. Sürekli kurucu meclis ilkesi ve bunun gibi. Cumhuriyetlerde devlet başkanının belirli dönemlerde seçilmesi halkın bu basit isteğini sözde karşılamaktadır. Kuvvetler ayrımı içinde devletin birliği, parlamento, sivil topluma daha çok bağlıdır. Yargı organı, yazılı yasanın sürekliliğini temsil eden parlamento ile hükümet arasındadır. Aslında hükümete karşıdır elbette. Üç organ aynı zamanda siyasal egemenlik organıdırlar ama bu farklı ölçülerde görünür. 1. Parlamento, 2. Yargı organı, 3. Hükümet. Şuna işaret etmeliyiz ki adaletin yürütülmesindeki yolsuzluklar halk üzerinde çok kötü bir izlenim bırakır. Hegemonya aygıtının en duyarlı noktası buradadır. Polisin ve siyasal yönetimin keyfe bağlı işleri de ona bağlanır. Hukuk anlayışı. Temelden yenileştirici olması gereken bir hukuk anlayışı tümüyle daha önceden var olan hiçbir öğretide bulunamaz. Pozitif okul öğretisinde, Ferri'nin öğretisinde bile. Eğer her devlet belirli bir tipte bir uygarlık ve yurttaş yaratmaya ve bunu tutundurmaya, bunun sonucu olarak da bireylerin bir arada yaşaması ve ilişki kurmaları, bazı tedbirleri ve davranışları yok edip yerlerine başkalarını getirmeye kalkarsa hukuk, bu amaca hizmet eden bir alet, okulun ve başka kuruluş ve işlemlerin yanı sıra olur. Bunun için de en büyük etkinliği sağlamak ve olumlu sonuçlar elde etmek için bu amaca uygun olarak en büyük etkinliği sağlamak ve olumlu sonuçlar elde etmek üzere hazırlanmalıdır. Hukuk anlayışını her türlü doğaüstü ve mutlak tortudan, pratik olarak her türlü bağnazca ahlakçılıktan kurtarmak gerekir. Ama bence bu anlayış devlet cezalandırmaz, eğer bu terim insancı anlamıyla alınırsa, görüşünden değil, toplumsal düzendeki tehlikelerle mücadele eder anlayışından hareket edebilir. Aslında devlet yeni bir tip ya da düzeyde uygarlık yaratma yolunda olması ölçüsünde bir eğitimci olarak anlaşılmalıdır. Her şeyden önce ekonomik üretim aygıtı yeniden örgütlendirildiği ve yenileştirildiği, yapıya yenilik kazandırıldığı için bundan üst yapı olgularının kendi haline bırakılması, kendiliğinden gelişmeye, dağınık ve rastgele bir yeşermeye terk edilmesi gerektiği sonucuna varılamaz. Devlet bu alanda da bir rasyonelleştirme, hızlandırma ve taylorlaştırma unsurudur. Bir plan uyarınca çalışır, yürütür, uyarır ve cezalandırır. Çünkü bir kere içinde belirli bir yaşam düzeninin olanağı bulunan koşulları yarattıktan sonra suç sayılabilecek eylemler ve safsaklamalar bir ceza yaptırımıyla müeyyide karşılaşmalıdır. Bu sadece türsel bir tehlikeyi açığa vuran bir yargı değil, ahlaksal önemi olan bir tepki olmalıdır. Hukuk, devlet tarafından uygarlığın oluşması yolunda harcanan olumlu bütün çabaların baskıcı ve olumsuz cephesidir. Hukuk anlayışına aynı zamanda bireyleri, grupları ödüllendiren işlemler de sokulmalıdır. Suç sayılan hareketler nasıl cezalandırılıyorsa, ki bu konudaki kararı onaylatmak üzere işe kamuoyu da karıştırılarak bu cezalandırma işi acayip bir şekilde yapılır, övgüye değer, beğenilir hareketler de ödüllendirilmelidir. Fransız yaşantısı üzerine notlar. Cumhuriyet rejiminde kralcı parti, krallık rejiminde cumhuriyetçi parti, yabancı bir devlete uyduluk rejiminde ulusal parti gibi partiler kendilerine özgü, sui generis, partiler olamazlar. Bunlar göreli olarak çabuk bir başarı elde etmek istiyorlarsa, kendi hükümet programlarının bütün özel noktalarıyla karakterize edilen partiler olmaktan çok, Partiler Federasyonu merkezleri özel bir hükümet değil, genel bir hükümet sisteminin partileri olmalıdırlar. Bu aynı dizide dinsel niteliği olan partilere ayrı bir yer vermelidir. Alman merkez partileri ya da çeşitli Hristiyan sosyal partiler gibi. Fransa'da Kralcı Parti hala direnen eski toprak soyluluğu, noblesse artıklarıyla küçük burjuvazinin ve aydınların bir bölümüne dayanmaktadır. Kralcılar iktidarı ele geçirebilmek için neye güveniyorlar? Burjuva parlamenter rejiminin çöküşüne ve kendilerinden başka herhangi bir örgütlenmiş gücün önceden kestirilebilecek ya da kendileri tarafından hazırlanmış askersel bir diktatörlük kurma yolundaki yeteneksizliğine güvenmektedirler. Bunların toplumsal gücü başka herhangi bir yoldan iktidarı ele geçirmeye elverişli değildi. Bu anı beklerken Action Franchise'nin yönetim merkezi sistemli bir şekilde birçok eyleme girişmiş bulunuyordu. Amacı siyasal askeri, parti anlamında askeri, aynı zamanda ordudaki subaylar arasında etkin hücreler kurma anlamında askeri, örgütlenme çalışması yaparak en etkin şekilde hareketin tarihsel olarak dayanacağı dar toplumsal temeli yeniden oluşturmaktı. Bu temel, başka herhangi bir hareketten daha çok zekaları, kültürleri, zenginlikleri, yönetimdeki tecrübeleri bakımından, seçkin unsurlardan oluştuğundan, küçümsenemeyen, hatta kendisini saydıran bir parti olmakta ise de kendiliğinden tükenmektedir. Yani en şiddetli bunalım anında mücadeleye sürecek yedek kuvvetten yoksundur. Bunun içinde bu parti ancak normal zamanda bir önem taşımaktadır. Bu da partinin üye sayısı siyasal mücadele sırasında on binlerce olduğu zaman böyledir. Ama partilerdeki etkin unsurların yüz binlerle, hatta milyonla sayıldığı bunalım anlarında bunun önemi yoktur. 31. ayrımın sonu. Sayfa 319.